Ayrım 3. Aslına bakarsanız padişah ile vezir birbiri ardına çıkan bu engellerden çok da şikayetçi değillermiş. Saraydaki günlerin tek düzeliğinden sonra yaşadıkları bu serüven onları giderek daha çok heyecanlandırıyormuş. O gece kuyumcunun konuğu olmuşlar. Ertesi gün şafakla koyulmuşlar yola. 3 gün, 3 gece yol yürümüşler. Üçüncü günün sabahı varmışlar demircinin kentine. Kente girince önce gidip bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Karınlarını doyurdukları aşevinin sahibine demirciyi sormuşlar. Adam hemen tanımış. Eğer bir iş yaptıracaksanız ona gitmenizi salık vermem demiş. Artık çalışamıyor zavallı. Bizimkiler demirciyi iş için aramadıklarını söyleyince adam onlara atölyeyi tarif etmiş. Padişah ile vezir tarif üzerine elleriyle koymuş gibi bulmuşlar demircinin atölyesini. Atölyeye geldiklerinde demirci ocağın üstünden aldığı kızarmış demiri örse götürüyormuş. Hiç ses çıkarmadan merakla olacakları izlemeye başlamışlar. Demirci büyük bir keyifle kızgın demiri örsün üzerine yatırmış. Çekicini kaldırmış, tam indirecekken gözleri karşıdaki duvara kaymış. Adamcağız büyülenmiş gibi olduğu yerde donakalmış. Bizimkiler de demircinin gözlerinin takıldığı yöne bakmışlar. Kirli bir duvardan başka bir şey görememişler. Ama demircinin gözlerindeki parıltı giderek artıyormuş. Birden elindeki demiri çekici atıp duvara doğru koşmaya başlamış. Koşmuş, koşmuş ve bütün hızıyla çarpmış duvara. Duvara çarpıp kanlar içine yere yığılan demirciyi yüzlerini acıyla buruşturarak izleyen padişah ile vezir hemen adamcağızın yardımına koşmuşlar. Alnındaki yarayı sarıp yüzüne su serpmişler. Gözlerini açıp da onları karşısında gören demirci şaşırmış. ''Siz de kimsiniz?'' diyerek tedirginlik içinde sormuş. ''Kim olduğumuz önemli mi? Seni kanlar içinde yerde yatar görünce yardımına geldik.'' demiş padişah. Demircinin bakışları minnetle yumuşamış. Padişah ile vezire yardımları için teşekkür etmiş. ''Biz görevimizi yaptık.'' demiş padişah. ''Ama gerçekten de teşekkür etmek istiyorsan, sana işini unutturan, duvara doğru öyle delice koşturan giz nedir? Bize onu anlat.'' Derinden bir ah çekmiş demirci. ''Yarımı deşmeyin. Anlatsam bana inanmazsınız. Ardımdan deli diye gülersiniz.'' ''Niye inanmayalım?'' demiş padişah. ''Sen hele bir anlat.'' ''Madem bu kadar istiyorsunuz, anlatırım. Anlatırım ama sizden küçük bir isteğim var.'' ''Söyle.'' demiş padişah. ''Elimizden gelen bir şey ise niye yapmayalım?'' ''Merak etmeyin canım. Çok kolay bir istek benimkisi. Buradan 4 günlük yolda bir kent var. Bu kentte bir müezzin yaşar. Öyle hoş, öyle iyi bir adamdır ki bu müezzin yaşlı genç demeden herkes ona saygı duyar, onu sever. Ama son zamanlarda bir hal oldu bu güzel insana. Müezzinliği bıraktı. Yalnızca öğle ezanı okunmaya yakın geliyor camiye. Camiye yaklaşınca da gözünü minareden alamıyor. Ta 50 metreden başlıyor minareye bakmaya. Gelişi güzel bir bakış değil bu. Sanki kutsal bir işaret arıyor gibi. Büyük bir dikkatle inceliyor minareyi. Sonra aradığı şeyi görmüş gibi sevinçle minareye koşuyor. Minarenin kapısından içeri girip hızla merdivenleri tırmanıyor. Peşinden kimse gitmediği için minarede neler olup bittiğini bilemiyoruz. Ama az sonra yıkılmış bir halde iniyor aşağıya. Artık ne gözlerinde mutluluk var ne de yüzünde heyecan. Sanki bir anda yaşlanmış gibi ayaklarını sürüyerek evinin yolunu tutuyor. İşte ben bu adamın gizini merak ederim. Eğer bu gizi öğrenir bana anlatırsanız ben de size kendi öykümü anlatırım demiş. Padişah nereye varacak bu işin sonu dercesine alaycı bir bakışla süzmüş veziri. Vezir gülümsemiş, ellerini umarsızca açarak "Bilmem hünkârım." demiş. "Ama doğrusunu isterseniz ben halimden memnunum." Neden söz ettiklerini anlamayan demirci, ne diyorsunuz koşuluma?" diye sormuş. "Kabul ediyoruz." demiş padişah. "Senin öykünü dinlemek için müezzinin gizini öğreneceğiz." Ertesi sabah padişah ile vezir yine düşmüşler yola. 4 gün 4 gece gitmişler. 4. günün sabahında iyice yorgun düştükleri sırada gelmişler müezzinin kentine. Öğle namazına kadar karınlarını doyurmuş dinlenmişler. Öğle vakti varmışlar caminin önüne. Caminin karşısındaki bahçeli kahveye oturup birer nargile ısmarlamışlar. Daha nargilelerin marpuçlarını yeni sokmuşlar ki ağızlarına, bekledikleri adam sokağın başında görünmüş. Bu adamın aradıkları müezzin olduğunu gözlerini caminin minaresinden ayıramayışından anlamışlar. Ortadan biraz uzun, esmer, oldukça yakışıklı biriymiş müezzin. Gözleri caminin minaresine dikili, ağır adımlarla yaklaşmış. Padişah ile vezir de minareye bakmışlar. Ama yıpranmış taşlarıyla gökyüzüne uzanan eski bir minareden başka bir şey görememişler. Müezzin ise çok ilginç şeyler görüyor olmalıymış ki gözleri parlamaya başlamış. Sevinçle ileri atılmış. Hızla minareye ulaşmış. Göz açıp kapayıncaya kadar kapıdan içeri süzülerek kaybolmuş. Olaylar tıpkı demircinin anlattığı biçimde gerçekleşiyormuş. Padişah ile vezir minarenin şerefesine bakmışlar ama müezzini görememişler. Merakla beklemeye başlamışlar. Bir süre sonra müezzin minarenin kapısında görünmüş. Az önceki neşeli halinden hiçbir iz yokmuş. Yüzü solmuş, omuzları çökmüş bir halde önlerinden geçmiş. Padişah ile vezir de doya doya içemedikleri nargilelerinin paralarını ödeyip düşmüşler peşine. Adamcağızın öyle yıkılmış bir hali varmış ki padişah ile vezir yanına yaklaşıp "Bize öykünü anlatır mısın?" demeye çekinmişler. Ama bakmışlar ki müezzin tek katlı bir evin kapısına doğru yöneliyor. "Eyvah!" demiş padişah. "Evine giriyor." Aceleyle müezzine doğru yürümüşler. Kendi derdine dalıp giden müezzin burnunun dibine kadar giren veziri fark etmemiş bile. "Merhaba!" demiş vezir. Müezzin dalgınlığından sıyrılmış, bakmış ki karşısında iki yabancı. "Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sormuş kibarca. "Deminden beri sizi izliyoruz," demiş padişah. "Minareye nasıl bir coşkuyla çıktığınızı, sonra nasıl ümitsiz bir halde indiğinizi gördük." Müezzin şaşırmış. "Beni mi izliyordunuz? İyi ama neden?" "Davranışınız ilgimizi çekti. Öteki insanlara hiç benzemiyorsunuz. Yolda yürürken bile sanki bir düşte yaşıyor gibisiniz. Minareye bakarken olağanüstü bir görüntüyle karşılaştığınız bakışlarınızdan anlaşılıyor. Ama biz baktığımızda olağan dışı bir şey göremiyoruz. Minarede sizin görüp de bizim göremediğimiz şey nedir? Çok merak ettik. Bunu öğrenmek için peşinizden geldik." Müezzin eliyle evini göstermiş. "Buyurun, evime girelim. Orada konuşalım isterseniz," demiş. Padişah ile vezir sevinerek kabul etmişler. Konuklarını içeri alıp altlarına rahat döşekler sererek ikramlarda bulunduktan sonra müezzin, "Gelelim sorunuza," demiş. "Minarede gördüğüm şeyi size anlatırım. Yalnız önce benim için bir şey yapmanızı isteyeceğim. Bizimkiler öncekilerden alışkın ya. Elimizden gelen bir şeyse neden yapmayalım?" demişler. "Aslında isteğim çok basit," demiş müezzin. "5 günlük yolda bir kent var. Bu kentte bir şapkacı yaşar. O yörenin en güzel şapkalarını bu adam diker. İşini öyle özenle yapar ki ancak haftada bir şapka üretir. Şapkayı bitirince pazara getirir. Zaten müşterileri onu bekliyordur. Haraç mezat satış başlar. Ama mezatın ortasında kalabalığın arasında birilerini görür, mezatı falan boş verip elindeki şapkayı bırakır. Durun, beni bekleyin!" diye bağırarak sanki birilerini yakalayacakmış gibi koşmaya başlar. Bu koşu mezarlığa kadar sürer. Mezarlıkta bir mezarın üstüne kapanır, kendinden geçinceye kadar ağlar. İşte ben bu şapkacının öyküsünü merak ederim. Eğer onun öyküsünü öğrenir de bana anlatırsanız size minarede ne gördüğümü söylerim." Padişah ile vezir müezzine de "Olur," demişler. O akşam müezzinin evinde konuk olmuşlar. Ertesi gün sabah ezanıyla birlikte düşmüşler yola. Tam 5 gün 5 gece yol gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. 5. gecenin sabahında ulaşmışlar şapkacının kentine. Kente varınca hemen pazara inmişler. Pazarı gezerken kalabalığın ortasında yüksekçe bir yere çıkmış, elinde kaliteli kumaştan yapılmış son derece şık bir şapka tutan ak saçlı bir adam görmüşler. Aradıkları şapkacının bu adam olduğunu hemen anlamışlar. Kalabalığın arasına karışıp olacakları izlemeye başlamışlar. Önce her şey normalmiş. Malını satmak isteyen bir şapkacıyla müşterileri arasındaki bir alışveriş olayıymış yaşanan. Ama bir ara şapkacının gözü kalabalığın arkasında bir yerlere takılmış. Sanki artık fiyat artıran müşterilerin seslerini duymuyor gibiymiş. Padişah ile vezir şapkacıdaki değişimi fark etmişler. Dönüp şapkacının gözlerinin takıldığı yöne bakmışlar. Ama mezatı izleyen insanlardan başka bir şey görememişler. Fakat şapkacının acıyla gerilen yüzü, adamın etkileyici bir görüntüyle karşılaştığına tanıklık ediyormuş. Padişah ile vezir kalabalığı aralayarak adamın gördüğü şeyi araştırırken, "Gitmeyin, beni yalnız bırakmayın!" diyen şapkacının yalvaran sesi duyulmuş. Çevresindekiler mezatı kesip şaşkın gözlerle şapkacıyı izlemeye başlamışlar. Ama şapkacı hiç kimseyi görmüyormuş. Sanki kendisini terk eden birileri varmış da onlara engel olmak istiyormuşçasına sağ elini uzatarak inlemiş. "Durun! Ne olur beni bırakmayın!" Olanı biteni anlamayan kalabalık ürkerek ona yol açmış. Kalabalığın arasından çıkan şapkacı "Beni bırakmayın! Beni bırakmayın!" diye tekrarlayarak elindeki şapkayı atıp koşmaya başlamış. Bizimkiler durur mu? Hemen düşmüşler peşine. Şapkacı önde, bizimkiler arkada, koşmuşlar da koşmuşlar. Kentin girişinde yer alan mezarlığa ulaşıncaya kadar sürmüş bu koşu. Şapkacı mezarlığa girince de yavaşlamamış. Upuzun iki servinin altındaki büyükçe bir mezara kadar koşmuş. Mezarın başına gelince yavaşlamış. Dizleri üzerine çökerek sanki bir sevgiliymiş gibi toprağa sarılıp ağlamaya koyulmuş. Bizimkiler şapkacının yaptıklarına bir anlam veremeden onu uzaktan izlemişler. Şapkacı kendinden geçinceye kadar ağlamış mezarın başında. Adamcağız yarı baygın toprağa yığılınca bizimkiler yanına gelmişler. Şapkacıyı kaldırıp az ilerideki çeşmenin yanına taşımışlar. Elini yüzünü yıkamışlar. Şapkacı kendine gelip de karşısında hiç tanımadığı kimseleri görünce çok şaşırmış. "Neden bana yardım ediyorsunuz?" diye sormuş. "Biz de pazardaydık," demiş padişah. "Halinizi gördük, çok üzüldük. Belki yardımımız dokunur diye peşinizden geldik." Şapkacı kederle başını öne eğmiş. "Sağ olun," demiş. "Ama bana kimse yardım edemez." "Öyle söyleme," demiş padişah. "Her hastalığın bir ilacı, her derdin bir çaresi vardır." "Benim derdimin çaresi yok," demiş şapkacı. "Ben iflah olmam." "Yaşamdan umut kesilmez," demiş padişah. "Belki de derdinin çaresi bizdedir." Buruk bir gülümseme belirmiş şapkacının dudaklarında. "Siz değil, yeryüzünün tek mil hekimleri gelse çare bulamaz bana. Derdimi dinleyip boş yere kederlenmeyin. Varın, gidin işinize." "Olsun," demiş padişah. "Biz çok merak ettik senin öykünü. Keder de, üzüntü de verse dinlemek isteriz." "Niye bu kadar ısrar ediyorsunuz?" diye sormuş şapkacı. "Anlamıyor musunuz? Benim öyküm çok kötüdür. Bugüne kadar duyduğunuz en acıklı olaylar bile anlatacaklarımla boy ölçüşemez. İnsana sevinç veren, yaşama isteği uyandıran birbirinden güzel öyküler varken neden benim acı öykümü dinlemek istiyorsunuz?" "Acıyı bilmeden sevincin anlamını kavrayamayız," diye yanıtlamış onu vezir. "Anlatacakların belki de bizi yaşama daha çok bağlayacaktır. Hem senin öykünü öğrenmek için tam 5 günlük yoldan geldik. Bizi eli boş döndürme." Şapkacı iyice şaşırmış. "O kadar uzaktan mı geldiniz? İyi ama öyküm sizi niye bu kadar ilgilendiriyor?" diye sormuş. Bunun üzerine bizimkiler başlarına gelenleri anlatmışlar. Şapkacı ilgiyle dinlemiş onları. "Peki," demiş. "Size öykümü anlatacağım ama bir koşulum var." Padişah ile vezirin yüzü hafifçe gölgelenir gibi olmuş. "Yok canım, korkmayın," demiş şapkacı. "Ben 6 günlük yola göndermeyeceğim sizi. Öğreneceğiniz öyküleri ben de dinlemek istiyorum. Anlattıklarınız beni de merak içinde bıraktı. Kör adamın, demircinin, kuyumcunun, müezzinin gizlerini öğrenmeden rahat edemem artık. Eğer öteki öyküleri dinledikten sonra buraya dönüp bana anlatacağınıza söz verirseniz ben de kendi öykümü anlatırım size." Padişah ile vezir şapkacının önerisini kabul etmişler. Şapkacı başlamış anlatmaya.